Ayrım 12 sayfa 116. Ultimatum Anders de la Motte. Stenberg'in kahvesi hali hazırda sehpadaki makinede bekliyordu ve masasına kurulmadan önce bir kupa doldurdu. Bir an için görüşmeyi erteleyip erteleyemeyeceğini düşündü. Bir mazeret bulmayı, ancak kendisine soru sorulma ihtimaline karşı akşamki olaylar hakkında bir güncellemeye ihtiyacı vardı. Aradan çıkarsa iyi olacaktı. Telefonundaki bir düğmeye bastı. İçeri girmesini söyle. Kapı kısaca vuruldu. Valin odaya girdi. Günaydın. Yine aynı sokulgan ton. Otur Oscar. Stenberg başıyla masanın diğer tarafındaki koltuklardan birini işaret etti. Havadan sudan bahsetmeye ne zamanı ne de hevesi vardı. Dün gece olanlar hakkında başka ne biliyoruz? Valin olmazsa olmaz mavi klasörünü açtı. Komuta merkezi dün gece saat 23.57'de Regeringsgatan 26'daki bir restoranın dışında bir saldırının haberini aldı. Tüm birimler haber verildi ve olay yerine ilk önce devriye 1940 ulaştı. Saat 00.03'te de rapora göre Stenberg eliyle havada dairesel bir hareket yaptı. İleri sar lütfen. Elbette. Valdin gülümsedi ve klasörün sayfalarını çevirdi. Telefonda değindiğim gibi Kurban Fuat Nazari, 67 yaşında, daha çok Ebu Hamza adıyla tanınıyor. Onu vuran kişi sokağın karşı tarafındaki bir binanın çatısındaymış. Henüz adli bir delil yok ve tahminim de olmayacağı yönünde. Bu profesyonel bir işti. Alnın ortasına tek bir el ateş. Sonuca bakılırsa ucu kütleştirilmiş ya da içi boş noktalı mermi kullanılmış. Valin duraksadı, belli ki Stenberg'in bir şeyler söylemesini bekliyordu. Devam et dedi Stenberg. Mermi darbe sonrası yayık bir hal almış, kafasında bir basınç dalgası yaratmış. Bu da kurbanın oksipital lobunu patlatmış. Fotoğraflara bakılırsa çok da hoş bir görüntü değilmiş. Valin masaya paltosu kanla lekelenmiş bir kadının fotoğrafını bıraktı. Teşekkürler, bu kadarı yeterli. Stenberg eliyle Valin'den fotoğrafı kaldırmasını istedi. Karşısındaki adamın gülümseyişinden bir tuzağa körlemesine daldığını fark etti. Bilmek istemediği bir başka sarışın kan lekeli kadın yutkunup hızla kendini toparladı. Kurban hakkında ne biliyoruz? Daha önce Nazari'nin öyle sıradan biri olmadığını söylemiştin. Ebu Hamza ünlü bir simaydı. Resmi olarak bir dizi nispeten küçük kuruluşun sahibiydi. Birkaç döviz bürosu, bir solaryum, bir iş ve işçi bulma ajansında yarı ortaklık ve birkaç bar. Emniyetteki sicilinde yalnızca birkaç trafik ihlali var. Ama uzun zamandır organize suçun önemli aktörlerinden biri olarak görülüyor. Bir çeşit aracı, diğer grupların güvendiği ve iş yaptığı biri. Hamza'nın ismi birkaç soruşturmada kenarda köşede geçmişti. En son olarak da Gilsen dosyasında. Gilsen? Dolandırıcı olan mı? Stenberg doğruldu. O dosyada hem savcıyı hem de savunma avukatını tanıyordu ve davayı basından dikkatle takip ediyordu. Mafya bankeri, evet, Joachim Gilsen ve Ebu Hamza birbirlerini iyi tanıyorlardı. Gilsen gözaltına alındığında Hamza da sorgulandı. Döviz büroları aracılığıyla kara para aklamış olabilir, ancak savcı yasal işlem başlatmak için yeterince delil olmadığını düşündü. Gilsen de tanıklık etmeyi reddetti. Pekala dedi Stenberg konuşmayı ilerletmek için. Meşhur bir gangster, daha bile meşhur bir dolandırıcıyla bağlantıları var ve şehrin ortasında bir keskin nişancı tarafından vuruluyor. Herhalde Stockholm polisi tüm kaynaklarıyla olay mahallindedir. Elbette, bir dizi sebepten ötürü. Valli'nin bu kötü durumdan aldığı keyif sesinden belli oluyordu. Tesadüf eseri biliyorum ki parlamentodan en az 5 vekilin olay mahalline yakın yerlerdeki adreslerle bağlantıları bulunuyor. Genellikle garsoniyerler ama aynı zamanda daha özel bağlantılar. Çocuklar, metresler, sevgililer. Vekillerden biri aynı zamanda Adalet Komisyonu'nda başkan yardımcısı, yani Emniyet Genel Müdürü'nün bugün bayağı bir arayanı olmuştur. Stenberg hafifçe iç geçirdi. Bu Valli'nin son sunumlarının neredeyse zorunlu bir parçası olmaya başlamıştı. Mavi klasör ve Sofia'ya dair örtülü göndermelerden sonra şimdi sıra Emniyet Genel Müdürü'ne saldırmaya gelmişti. Medya Ebu Hamza cinayetinin üzerine atlamış durumda ve elbette Scarpe ile ilişkilendiriyorlar. O olayda olumsuz tepkileri coğrafya ve kötü hava koşulları sayesinde kontrol altına almayı başarmıştık. Ancak bu dosya basın için biçilmiş kaptan. Cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar, kan gölü, tanıklar ve kan sıçramış bina duvarları. Çevrim içi görüşmelere hevesle çıkan sarsılmış ve yemeği yarıda kesilmiş müşteriler. Bana kalırsa komiserin bölgesel suçlar birimindeki eski meslektaşlarının işi oldukça zor. Hollander ve ekibi bu dosyayı gelecek haftaya filan çözmezlerse hapı yuttular demektir.
Peki bir bağlantı var mı Scarpe öyle diye sordu Stemmer.
Bariz bir şey yok, Valdin omzunu silkti, ama bir iktidar boşluğu ve bölgeyi ele geçirme savaşı olduğu söyleniyor. Elbette doğru olabilir ama işin daha çok Ginsen dosyasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. İki dosya arasında oldukça ilgi çekici bir bağlantı var, ince bir bağlantı da olsa.
Nedir bu bağlantı dedi Stenberg, bu oyundan artık sıkılmıştı.
Öldüğünde Ebu Hamza'nın yanında 4 kişi vardı. Eldar Yafarov, şoförü ve sağ kolu, 2 kiralık koruma, Amerika'da birçok tuhaf kursa katılmış cüsseli adamlar.
Sadede gel Oscar.
4. kişi bir kadındı, Cassandra Nigren. Gördüğünüz fotoğraftaki o, 30'lu yaşlarında barmen, krupiye ve model. Boyalı sarışın, bol estetikli, bakımlı, klasik bir metres tipi, bilmem anlatabiliyor muyum?
Stenberg cevap vermedi, dişini sıktığını fark etmişti. Bir başka gizli küçük Sophie Turning göndermesi. Eline geçen ilk fırsatta Oscar Wilde'nin kariyerini dondurucuya kaldırmak için bir başka sebep.
Cassandra Nigren diye devam etti Wilde. Geçen sonbahar şehrin batısındaki bir soygun girişiminde çıkan çatışmada öldürülen Adnan Kassab'dan bir çocuğu var. Küçük Tenra 7 yaşında ve babasının ağabeyi Atıf Kassab, Scarpe'deki başkomiser Peter Molnar'ınki de dahil olmak üzere 4 cinayetten hüküm giyen tetikçi.
Stenberg az önce kurduğu intikam hayalini derhal bir kenara bıraktı, sırtını dikleştirdi, Wallin devam etti.
Ayrıca Atıf Kassab'ın Anka birimindeki bir kavga sonrası şu an tecride alındığını biliyorum. Anlaşılan birkaç mahpus arkadaşını acil servislik etmiş. Her halükarda Kassab'ın tecritteki tek arkadaşı, olayın raporunda yazılanlara göre kanatları altına aldı bir başka yüksek profilli mahkum. Tahmin etmek ister misiniz?
Joachim Gilsen dedi Stenberg, kabul etmek zorundaydı ki Wallin ara sıra bir baş ağrısından fazlası olabiliyordu.
Bunun ilginç bir bağlantı olduğunu düşündüm ve Ebu Hamza da genelde Yafarov dışında koruma bulundurmuyormuş. Yani güvenliği için gerçekten endişeleniyormuş. Tahminim Hamza'nın hem kendisini hem de Gilsen'i indirmesi için birilerinin yollandığını bildiği ve güvenlik için adım attığı. Ne yazık ki yarı yarıya başarılı olabildi. Bundan sonra ne olacağını görmek ilgi çekici olacak.
Stenberg karşısındaki adamı incelerken başını salladı. Wallin nahoş, manipülatif bir pislikti ama işin oldukça ciddi aldığına dair hiçbir şüphe yoktu. Ya da hala bir işe yarayabileceğine. Gardiyanlar Atıf'ı dairesel egzersiz alanının 10 ufak bölmesinden birini aldılar. Atıf tel örgülerden birkaç bölme ötedeki Gilsen'i görebiliyordu. Adam endişeli bir halde volta atmaktaydı. Atıf'ı fark ettiğinde başını kaldırdı ve bir elini selam vermek üzere kaldırdı. Atıf onu görmezden geldi. Aralarındaki mesafe konuşamayacakları kadar uzundu ki bu da Atıf'a uyuyordu. Gör ama duyma. Yanındaki bölümün kapısı açıldı ve köşeli vücutlu bir adam binanın gölgesine çıktı, Roscoe. Sallana sallana Atıf'a doğru geldi, başıyla ona selam verdi ve onları ayıran çite yaslandı.
Sigara.
Roscoe hapishane gömleğinin üst cebinden bir paket sigara çıkardı, Atıf başını iki yana salladı. Roscoe bir sigara yakıp derin bir nefes çekti ve Gilsen'in bulunduğu bölüme doğru baktı. Ufak adam şınav çekmeye başlamıştı ama pek iyi gitmiyor gibiydi ve yalnızca birkaç tane yaptıktan sonra muhtemelen mekik olduğunu düşündüğü başka bir harekete geçti.
Zavallı küçük pislik, dedi Roscoe, fiyatı beğense kendi anasını bile satar.
Atıf yanıt vermedi. Roscoe bir nefes daha çekti.
Ebu Hamza'yı duydun mu?
Atıf başını hafifçe eğdi. Karşısındaki adamla göz göze geldi ya da biraz göz göze geldi.
Kötü bir ölüm. Kafatası sokağa saçılmış, hem de tüm o korumalara falan rağmen. Kimse hiçbir yerde güvende değil.
Atıf sessizliğini korudu.
Düşman olmamıza gerek yok kasap. Ebu Hamza ile yaptığın anlaşma her neyse, o da şimdi en az Hamza kadar ölü. Yaşlı bunak baldızını beceriyordu. Kardeşinin ölümünün çok öncesinden beri hem de. Onu sırf sadakatten koruyor olamazsın.
Roscoe soru sorar gibi kaşlarını kaldırdı ve Atıf bir kez daha Gilsen'e baktı. Şimdi ellerini öne uzatmış, dizlerini kırıyordu, düpedüz gülünç gözüküyordu.
Onlara göz kulak olunacak, dedi Roscoe. Cassandra'ya ve küçük kıza kimse onlara dokunmayacak. Eğer sen ve ben anlaşırsak.
Roscoe ağzından bir tütün parçası çıkardı, yere tükürdü.
Ne dersin kasap, anlaştık mı?
Atıf iri yapılı adama yavaşça döndü. Birkaç saniye boyunca dimdik ona baktı.
O sigarayı şimdi alayım, dedi.
Atıf parmakları başının üzerinde kenetlenmiş yatağında uzanıyordu. Kendini her geçen gün daha iyi hissediyordu. Kasları yavaş yavaş gelişiyor, iriden ziyade kıvrımlı bir şekil alıyorlardı. Dayanıklılık her zaman saf kuvvetten daha iyiydi. Uzun vadeli düşünmeli, son etap için yeterince enerji ayırmalıydı. Vücudunda hoşlanmadığı tek şey şakaklarında ve çenesinde çıkmaya başlayan gri kıllardı. Kalındılar, neredeyse at tüyü gibiydiler. Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceği ve günlerinin nereden bakılırsa bakılsın sayılı olduğuna dair ihtiyatlı bir uyarı gibilerdi. En az bir 15 sene daha buradaydı. O zaman geldiğinde 60'ını geçmiş olacaktı, yaşlı bir adam. Ve Tindra 20'sini geçmiş, kendi hayatı olan yetişkin bir kadın olacaktı. Muhtemelen en son küçük bir kızken gördüğü eski suçlu amcasına yer olmayan bir hayat sürecekti. Atıf onu yine görmeyi ne çok istediğini düşündü, sesini duymayı, küçük kollarını boynuna dolayışını hissetmeyi, nefesinin yanağına vuruşunu. Şimdi, yakın zamanda, kim olduğunu hala hatırlıyorken... Gardiyanlar akşam devrilerini yapalı bir saat olmuştu. Onu ve Gilsen'i hücrelerine kilitleyip bölmeyi kapatmışlardı. Atıf'a düşünceleriyle baş başa kalması için bir fırsat vermişlerdi. Ebu Hamza sokakta vurulmuştu, başının ortasından tek bir kurşunla. Operasyonun bu kısmı riskliydi, bir profesyonel gerektiriyordu. Ülkeye uçakla getirilen ve ülkeden uçakla gönderilen, hizmetleri için ciddi miktarda para alan birisi. Böylesi bir iş aynı zamanda hem halkın hem de polisin gereksiz ilgisini çekecekti. Neden işleri kolaylaştırmamışlardı? Ebu Hamza'yı restoranlarından birine kapanış saati sonrası sokabilirlerdi. At yarışlarında ya da daha iyisi sabah gazetesini almak için pijamalarıyla dışarı çıktığında. Herhangi bir kasabalı böyle bir şeyi onda biri fiyatına ve gazetelerde kıyamet başlıklarına sebep olmadan yapabilirdi. Birileri gücünü göstermek istemişti ama kim ve ne için? Roscoe haklıydı. Ebu Hamza ölmüştü ve anlaşmaları da onunla birlikte ölmüştü. Roscoe ve adamları gece yarısı Gilsen'i ziyaret edeceklerdi ve küçük adamın sakladığı sırlar bir bir açığa çıkacaktı. Atıf'ın tek yapması gereken başka yöne bakmak ve hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaktı. Uslu uslu vakit geçirmeye devam edecekti. Aslında sahip olmadığı vakti. Pozisyonunu değiştirdi, elini cebine soktu, kıvrılmış iskambil kartını çıkardı ve yavaş yavaş açtı. Üç keskin kıvrım renkli jokeri eşit büyüklükte 8 parçayı ayırıyordu. Kalın plexiglasın ardındaki saat öttü. Gece yarısına 2 saat kalmıştı tam olarak. Şimdi tesiste kısa bir sinyal yankılandı ve sonra ışıklar kapandı. Atıf birkaç saniye kıpırdamadan yattı, yoğun sessizliği dinledi. Pencereler kalın duvarlara gömülüydü ve yıldızları görmek imkansızdı. Yukarıda Atıf'ı bekliyorlardı, tıpkı Tindra gibi. Sakin davranıp uzun vadeli düşünmesi yeterliydi. Kozlarını doğru yerde oynaması, jokeri bir kez daha katladı ve cebine geri koydu. Sonra ayaklandı ve sessizce hücresinin kapısına yürüdü. 10. Bölüm. Hapishanenin en kıdemli memuru Benny Blom, hücredeki adamın ölü olduğunu daha kapıyı açmadan biliyordu. Buna rağmen nefesini tuttuğunu fark etti. Tüm bunları daha önce de yaşamıştı. Diz çökmüş, öne doğru eğilmiş vücut pozisyonu, şişmiş yüz ve pörtlemiş boş bakan gözler. Yerde adamın çıplak dizlerinin etrafındaki çiş gölünden yükselen pis koku, külotundan gelen daha iğrenç bir kokuya karışıyordu. Doğaçlama ilmik bile. Penceredeki parmaklıklara bağlanmış ve şimdi cesedi dik tutan tek şey olan hapishane pantolonu tanıdıktı. Netice olarak temiz bir işti, tıpkı anlaştıkları gibi. Vicdanını rahatsız edecek hiçbir şey yoktu, en azından uzun vadede. İlmik'teki adam oyunu oynamayı kendi iradesiyle seçmişti ve hak ettiğini bulduğunu düşünecek pek çok kurban ve akraba vardı. Tayland'da geçen birkaç hafta sonrası geride kalan az bir suçluluk duygusu da kaybolacaktı ve Blom bunu tecrübelerinden biliyordu. Çünkü o her şeye rağmen iyi adamlardan biriydi, adaletin korunmasına yardımcı olan biri. Yine de iş arkadaşlarının yanında duruma uygun bir şaşkınlık sergileyebilmek için elinden geleni yaptı. Hücreye temkinli bir iki adım attı ve ölü adama elini uzattı. Tıpkı beklediği üzere deri, bal mumsu ve buz gibiydi. Kalp masajı anlamsız olacaktı. Anlamsızın yanı sıra adamın dudaklarından sarkan, yarısı ısırılıp koparılmış siyah dili düşününce iğrenç de olacaktı. Kendisini görevlilerin spor salonundan alıp gelen, şimdi ise yine fal taşı gibi açılmış gözlerle etrafa bakan iş arkadaşıyla birlikte kapı aralığında dikilen nöbetçiye döndü. Ölmüş gitmiş. Blom elini geri çekti ve öleli epey bir süre olmuş. Yani telaşa gerek yok. Kontrol birimine haber ver, polisi arasınlar ve birinin daha otelden ayrılmaya karar verdiğini söylesinler. Blom adamları bir işaretle gönderdi ve sonra kendisi de aynı yönde ağır ağır geri çekildi. Kimsenin bakmadığından emin olduğunda telefonunu çıkarıp cesedin hızlıca bir iki fotoğrafını çekti. Anlaşmanın payına düşen kısmına uyduğuna dair bir kanıt olması iyiydi. Birden birilerinin koridordaki meslektaşlarına seslendiğini duydu. Tam oturtamadı, kısık, derin bir sesti. Blom'un sesin yan hücreden geldiğini anlaması birkaç saniye sürdü. ''Polislere söyleyin, ne olduğunu biliyorum. Konuşmak istediğimi de söyleyin.'' Julia Gabrielson kollarını masasında kavuşturmuş, başını onlara yaslamış ve gözlerini kapatmıştı. Kısa bir süredir kestiriyordu ki telefonu onu uyandırdı. Bir an için beyni zamanı ve mekanı algılayamadı, biraz tereddütten sonra salı sabahı olduğu ve iş yerindeki ofisinde bulunduğu sonucuna vardı. Son 24 saatte pek uyumamıştı. Ebu Hamza'nın öldürülmesini takip eden olaylar pazartesi akşamına kadar devam etmiş ve Person onu gece yarısına kadar tuttuktan sonra nihayet birkaç saat uyuması için eve göndermişti. Julia bu maraton var diye için fazla mesai ücreti alacağına da pek ihtimal vermiyordu. Telefonu hala çalıyordu. Julia ahizeyi kaldırdı. Person da elbette. Benim ofisimde 3 dakika içinde. Julia ayağa kalktı, kahve kupasını aldı ve kadınlar tuvaletinin yolunu tuttu. Person ona gerçekten kızgındı, bu kadarı belliydi. Yoksa onu masa başı işleri seviyesine indirmezdi. Ona veri tabanlarını incelettiriyordu ki bu herhangi bir sivil çalışanın yapabileceği bir işti. Sonuçta ortaya Ebu Hamza ile bir şekilde bağlantısı bulunan insanların uzun bir listesi çıkmıştı. Şu ana kadar 62 tanelerdi. Listenin tepesinde yaşlı adamın kızı Suzan'la ve onun kocası, aynı zamanda Ebu Hamza'nın koruması olan Eldar Yafarov bulunuyordu. Muhtemelen Ebu Hamza'nın işlerini onlar devralacaktı. Tabii cinayetin ardındaki isimlerin başka planları yoksa, işlerin nasıl ilerleyeceğini kısa süre içinde öğreneceklerdi. Julia yüzüne biraz su çarptı ve soğumuş kahveyi lavaboya döktü. Amante ve kendisinin küçük macerası için daha esaslı bir azar işitmenin vakti gelmişti. Kimin öttüğünü merak ediyordu. Muhtemelen o spor salonu şişkini hapishane memuru olmalıydı. Ama acaba Pearson bakım evine yaptıkları ziyareti de biliyor muydu? Elbette keşfettiklerine dair bir hesap verecekti. Sarac'ın firar ettiğini anlatacak ve ona yardımcı olan gizemli Frank'ın resmini gösterecekti. Ama Pearson'u dahil etmek konusunda hala tereddütleri vardı. Beklemeyi ve keşfettiklerini anlatmadan önce onun ne kadar şey bildiğini görmeyi tercih ediyordu. Julia kupasını yeniden doldurdu, derin bir nefes aldı ve sonra Pearson'un kapısını çaldı. Meşgul ışığı öfkeyle ışıldamaktaydı.
"Girin."
Pearson'un gözaltı torbaları yavrulamış gibiydi ve naylon gömleğinden yayılan koku her zamankinden de ekşiydi. Masasının önündeki koltuklardan birinde üstünde jilet gibi üniformasıyla uzun ince bir adam oturuyordu. Yeni ütülenmiş beyaz gömlek, omuzlarında apoletlerle uyumlu altın kol düğmeleri, bölgesel suçlar biriminin amiri Staffan Kollander.
"Otur."
Pearson boştaki koltuğu işaret etti. Julia Kollander'e temkinli bir şekilde gülümsedi ve karşılığına mesafeli bir baş selamı aldı.
"Bir gelişme yaşandı. Ebu Hamza dosyasıyla ilgili."
Pearson'un ses tonu Julia'yı henüz affetmediğini gösteriyordu ama yine de rahatladı. Mesele o ve Amante'nin serbest gezintisiyle ilgili değildi. Keşiflerini açıklaması henüz gerekmiyordu.
"Bu sabah erken saatlerde bir adam Stockholm'in güneyindeki bir anka biriminde hücresinde ölü bulundu," dedi Kollander. "Şu anda eldeki veriler intihar olduğu yönünde. Ancak kurban Ebu Hamza ile ilişkili birisi ve..."
Kollander durakladı ve bakışlarını birkaç saniye boyunca Julia'ya dikti.
"Bir tanık var. Yan hücrede yatan mahkum bilgisi olduğunu söylüyor. Ebu Hamza cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli olabileceğini iddia ediyor."
"Bu..." Julia boğazını temizledi. "Bu kulağa ümit verici geliyor."
"Ancak ufak bir sorunumuz var," diye mırıldandı Pearson. "Bu sözde tanık Amante ile yüz yüze konuşmak istiyor. Yalnızca ikisi olacakmış. Yoksa tek kelime etmeyecekmiş. Ve görüşme de hapishanede değil, burada polis merkezinde gerçekleşecekmiş. Ne gülünç bir fikir."
Pearson sanki bunun suçuymuş gibi Julia'ya öfkeyle baktı.
"Doğal olarak normal şartlarda ultimatomlara kulak asmayız. Ancak başkomiser Pearson ve ben şu anki durumun biraz..."
Kollander ince parmaklarını bir kemer oluşturacak şekilde birleştirip parmak uçlarını birbirine vurdu.
"Sıra dışı olduğunu düşünüyoruz."
"Kesinlikle," dedi Pearson. "Araç hapishaneden yola çıktı bile, bir görüşme odası hazırlıyoruz.
Amante bu sabah gelmedi ve telefonuna da cevap vermiyor. Onu bulup dosya hakkında bilgilendirmek için 1,5 saatim var. Gilsen'in cesedi adli tıbba gönderiliyor. Öğle yemeğinden önce ön bir rapor alırız."
Pearson güdük parmağıyla kulağını kaşıdı ve sonra sonucunu inceledi. "Pek anlamadım," dedi Julia. "Tanık neden Amante ile konuşmak istiyor?"
Pearson ve Kollander birbirlerine baktılar. "Anlaşılan o ve tanık tanışıyorlarmış," dedi Pearson kısaca. "Ama bu sen ve benim başka bir zaman daha derinlemesine konuşabileceğimiz bir konu, Gabrielson."
Julia çıktıktan sonra Pearson'un kapısını dikkatlice kapattı ve cep telefonunu çıkardı. Fakat aramayı yapmak için ofisine dönmeyi bekledi. Amante ile yüz yüze konuşmak isteyen bir anka birimi mahkumu. Bu yalnızca bir kişi olabilirdi. Peki ama neden kendisiyle değil de Amante ile konuşmak istemişti? Ne diyecekti? Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı.
12. ayrımın sonu, sayfa 128.